Ayrım 9.
Fatsa'da Türkiye'nin başka köşelerinde olmayan bir şey vardı. İlçede 11 Halk Komitesi kurulmuştu. CHP'nin de bir ara heves ederek programına ve seçim bildirilerine koyduğu ama bir türlü gerçekleştiremediği bu komiteler, halkın oyuyla seçilmekte, her mahallede halk şikayetlerini bu komitelere yapmakta, komiteler sorunları doğrudan doğruya çözümlemeye çalışmakta, çözemediklerini de belediyeye aktarmaktaydılar. Ne var ki Fatsa'da yaratılan yönetim, halkı işin içine katmadan ülkeyi yönetmeye hevesli olanların keyfini kaçırmıştır. Üstelik ilçedeki CHP'li, AP'li ve MSP'li parti başkanları da her yerde kan var, biz burada huzur içindeyiz demişlerdir. Başbakanı çileden çıkaran herhalde 1977 seçimlerinde AP milletvekili adayı olan ve şimdi Fatsa Hayırseverler Derneği Başkanı olan kişinin şu sözleri olmuştur. Bugün belediye bir şey yapacağı zaman halka danışalım diyor. Ama biz zaten halk bizi seçmiş, tekrar halka danışmanın ne alemi var diye düşünürdük. Şimdi mahallelerdeki halk komitelerine danışılmadan bir şey yapılmıyor. Evet, Fatsa Belediyesi halk komitelerine danışarak, halktan gelen bir düşünceyle ve halk sırtında deniz kıyısından taşınıp sokaklara serpilen çakıl taşlarıyla Fatsa'nın çamur sorununu çözmüştü. Türkiye'nin battığı çamurdan hiçbirinin hakkından gelmeden, bula bula bir garip Fatsa'nın hakkından gelmeye çalışmak, Demirel'e şeref kazandırmayacaktır herhalde. Ayıptır beyler, ayıp. Milliyet 15 Temmuz 1980. Fatsa'nın tanıkları yaşıyor. Onlar anlattılar. Fatsa'da yaşanmışın övgüsü olduğu için ben anlatmayacağım. Şimdi onu anlatarak tüketmemek lazım. Şimdi yaşanmış Fatsa'yı teorize ederek, bu ülkede sosyalizm yolunda atılmış ilk adım saymak lazım. Devamını getirebilmek için. Burada başka şeyleri de anlatmıyorum. Ama şunu unutma. ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi, Çeltek, Aşkale ve diğer yerlerdeki işçi konseyleri, gecekondu mahallelerinde, Anadolu'nun dört bir yanında pıtrak gibi açan direniş komiteleri Fatsa ile taçlanmıştı. Fatsa bir simgeydi, bizim simgemiz. Seninle belki aynı politik kimliği taşımıyorduk. Belki sen başka örgütü olan bir sosyalistin. Ama ben, bizim derken seni de kastediyorum. Kendim ile övünmüyorum, kendimiz ile övünüyorum. Bu ülkenin sosyalisti, hayır, bu dünyanın sosyalisti olduğun için senin de övündüğüne inanıyorum. Çünkü ben de senin sayende, ne bileyim, haftalık bir dergi çıkardığın zaman ya da seni TV ekranında Erbakan'a, Demirel'e posta atarken seyrettiğim zaman, hesabını sorup içimi soğuttuğun zaman övünebiliyorum. Fatsa'da işte bize dair bir yaşanmışın ortak övgüsü, bize dair bir güzelleme. Ama Maraş gibi Fatsa'da unutturuldu. Oysa Türkiye'nin o günkü tablosu birbirine taban tabana zıt bu iki şehirden oluşuyordu. Bir yanda Maraş vardı, bir yanda Fatsa. Karşı taraf Maraşları çoğaltmak ve Fatsaları yok etmek istiyordu. Sen Maraşlar bir daha hiç olmasın istiyordun ve bütün Türkiye'nin ve bütün dünyanın bir Fatsa olmasını, kardeşlik ve barış ülkesini. İşte sen bunları istediğin için direnme savaşının sessiz ölümlerinden biri oldun. Öldürülmeseydin diğer arkadaşların gibi anarşist, terörist, bölücü, vatan haini, cani damgası yiyip işkence görecek, idam edilecek ya da yıllarca içeride çürütülecektin. Ya da Can Kozanoğlu'nun cilalı imaj devrindeki sözleriyle sana Ecevit döneminde bizim çocuklar muamelesi gösterip ardından oh olsun teröristlere, denizine yuvarlananlar tarafından yaşasaydı dışarıda olsaydı şansı bile tanımadan seni gazete dergi sayfalarında barlarda aşağılayan ve özgür seksi bile keşfedemeden öldüğün için anlarına saygı gösterme gereği duymayan eski arkadaşların tarafından lanetlenecektin. İyi ki öldün demiyorum. Ölmedin ki. İç savaş günlerindeki yaşanmışın övgüsü oldun. 12 Eylül aslında 12 Temmuz sabahı Fatsa nokta operasyonu ile başladı. Senin yaşadığın kasabanın sabahında sen bir devrimciydin, terziydin. Bir kasabanın önderi ve reisiydin, sosyalizmin fikriydin. Seni, geçmişini, yaptığını bilen biliyor, tanıkların var. Biraz önce konuştular. Geleceğini ise ben biliyorum. Sosyalizm yeniden kurulurken söylemiştim. Kulakları çınlatacaksın. Sosyalizme atılan her adımda attığın ilk adımla ve adınla ve lakabınla anılacaksın. Mekanize piyade taburu, jandarma komando birliği, il alay komutanlığı takviye birlikleri, dört ilin emniyet müdürlükleri ekipleri, zırhlı araçlar, denizde hazır bekletilen hücum botlar ve maskeli faşistler eşliğinde Temmuz'un bir sabahında Karadeniz kıyısındaki kasabanı işgal ettiler. Belediye başkanı seçildikten bir iki gün sonra sen fazla bir şey yapmadın. Söz, yetki, karar, iktidar, halka dedin ve sadece öyle yaptın. Ama kimilerini öyle korkuttun ki, darbeyle devrilecek olan devletliler darbeden önce söylemiştim, bırakırsanız böyle 100 kasaba daha olur dediler. Darbeden sonra darbeyle iş başına gelen devletliler, darbeyi yapmasaydık bu kürsüden bizim yerimize o kasabadakiler konuşacaktı dediler. Çok korkmuşlardı. Ama sen kötü bir şey dememiştin ki. Kendi çağlarında çağlarını değiştirmek için çaba harcayanlar, çağlar geçtikçe sulara toprağa düşmüş çınar tohumu gibi büyür demiştin. Sen de dinledin. Tanık anlatımlarına göre seçildikten sonra halk komiteleri oluşturmuş. Yönetme zahmetinden kurtulmuş, bütün işleri halka bırakmıştın. Ne de kolay, reislik idi seninkisi. Hiç kimseye buyurmayan ve seni seçenlerin buyruğunu bekleyen bir tuhaf reislik. Devletin reislerini böyle kötü örnek oluşunla da korkutmuştun. Seni öldürmediler, tutukladılar. Eylül günlerinde cezaevi koşullarıyla öldürmek üzere. Hayır, aslında seni tutuklayamamışlardı. Sen o kadar çoktun ki tutuklayabildikleri arasında da vardın. Ele geçiremedikleri arasında da. Nokta operasyonuyla önce fındık bahçelerinde barındın, sonra diğer arkadaşlarınla birlikte Eylül günleri direnişini yaratmak üzere dağa çıktın. Dağ senin memleketinde yanı başındaki bir mekandı. Dağ senin yaylandı. Yaylada 23 Eylül sabahında çıplak arazide yürüyüş kolunda Eylülcülerle çatışmaya girdin. 3 saat çatıştın. Bir sen, bir de arkadaşın oracıkta öldünüz. Kaç kurşun vardı bedeninde? Saymış mıydın? Ölmemiştin. Çünkü seni 2 gün sonra Artvin yöresinde gördüler. Sonra Ege'de, sonra Toroslar'da, sonra Divriği'de. Seni hep öldürdüler ve seni hep gördüler. Devamını yine yazamayacağım. Sen bir kere, 5 kere, 10 kere, 20 kere değil. Nokta nokta nokta kere öldün. Eylül günlerinin de sessiz ölümleriydin. Eylül günlerinin 11 yıl esir aldığı özgürlükleriydin. Ölürken en son kimi düşünmüştün? Neden gülümsemiştin? Gerçekten de yanı başındaki kır çiçeğine çiğ düşmüş müydü? Dilinin ucundaki hecede yarım kalan son sözcüğün neydi? Çiğ damlasının sarsıntısını sen de içinde duydun mu? İmansızların, amansızların sarsak vuruşlarında sarı seyrek dişlerini gördün mü? Çatışmada, pusuda, baskında, işkencede, cezaevinde, idam sehpasında hep böyle mi öldürüldün? Ama seni geçen yaz mitingde, üreten biziz, yöneten biz olacağız, pankartını taşırken bir kez daha gördüler. Desem beni yine duygusal bulur musun? Hayır, çünkü sen billahi Eylül günlerindeki yaşanmışın övgüsü oldun. Kuralsızlığın kurallarına kural oldun. Belki sen de 1970'lerde anti-emperyalist gençlik eylemleriyle, toprak işgalleriyle, fındık mitingleriyle, üniversite boykotlarıyla, militan bir devrimci mücadelede dev gençliği olmuştun. 1975'lerde dev gençliğin kullanılan bir genel merkez binası yoktu. Yazın siyasalın bahçesi, kışın kantiniydi. Belki de yine sen dev gençliği olarak yükselişteki faşist işgalin kırılmasında yer aldığın için Tuzluçayır'daki gecekondu direnişlerini örgütleyebildin. Dört bir yanda filizlenen halk hareketinin devrimci müfezzesinde mücadele ettin. Başlangıçta bir devrimci gençlik kadrosuydun. Toplumsal muhalefetin nabzı gençlik hareketinde atıyordu ve gençliğin isyanının örgütlenmesi toplumsal muhalefetin örgütlenmesini sağlıyordu. Gençliğin eyleminin devrimci birliği başlangıçta önde gelen şiarındı. Şimdi işçilerin eyleminin devrimci birliği önde gelen şiarın olamaz mı? toplumsal muhalefetin nabzı işçilerde atmıyor mu? Ve işçilerin isyanının örgütlenmesi toplumsal muhalefetin birleşik gücüne eksen yaratamaz mı? Bunu görebiliyor musun ve genel merkezi yazın fabrika bahçesi, kışın yemekhanesi olan bir siyasi çalışmanın yaratılmasına ne diyorsun? Geçmişi olmayan 1970'lerde başlayan devrimci hareket bir konjonktür gerçeği olarak gelişti. Belki sen de gençlik hareketini temel alanlar ile birlikte olmakla suçlanır ya da gençlik hareketine ait olmandan dolayı küçümsenirdin. Bugün de geçmişine bakıp seni konjonktür hareketini tercih etmekle küçümseyenler bulunamaz mı? O bir kere olur. O koşullar bir daha yakalanmaz. Bunlar bir daha ayağa kalkamazlar. Eski hallerine gelemezler demiyorlar mı? Doğrudur. Sen bir konjonktür hareketi içinde devrimci oldun. Koşulları doğru değerlendirdin. Bolşevikler de bir konjonktür hareketiydiler. Koşulları değerlendirdiler. 1905'te yenildiler. Ama 1917'de kazandılar. Bugün de bir konjonktür hareketi içinde yer alarak koşulları yeniden değerlendirebildiğin ölçüde eskisi gibi olabilirsin. Elbette 1975-80 arası yeniden yaşanmayacak. Yaşanılır sanırsan yeni koşulları, konjonktürü değerlendiremezsin. Ama 1990'lı yılların koşullarını yaşayabilirsen kazanırsın. Kazanmaya çok yaklaştığın bir anda kaybettiğin, yenildiğin mücadeleni bu kez yeniden üretebilirsin. Unutmamalısın ki bütün tarihsel dönüşümler konjonktürlerden fışkırırlar. İşte belki 15 yıl önce belli bir konjonktürde devrimci görevlerini yerine getirebildiğin ölçüde halk muhalefetinin öncü müfrezesi adayı bir faaliyette yer almıştın. Kitleselleşebilmiş, meşru bir harekete mensup olmuştun. Toplumsal muhalefetin her alanında en önde kavga eden siyasi kadrolardan, öncülerden biri olabilmiştin. Seni kavgada en önde görenler öncülüğünü kendi öz deneyimleriyle benimsediler. Sayın bu şekilde çoğaldı. Öncüler ile kitleler arasındaki mesafeyi kapatmaya çalıştın. Teoride volan kayışı denilen ihtiyacı pratiğinde direniş komiteleriyle karşılamaya çalışmadın mı? Peki kaç direniş komitesi kurabilmiştin ve bugüne kadar geleni oldu mu? Hayır bilmiyorsun ve hayır olmadı. Çünkü başlangıçta asıl olan direniş komitesi kurmak değildi. Direniş komitesi kurmak için çalışmaktı. Sen siyasi çalışmayı direniş komitesi kurma çalışması olarak anladın ve bu çalışmayı sürdürebildiğin ölçüde kitleselleşebildin. Sana çok kızmakla birlikte taklit etmeye de mecbur kalan bazı siyasi gruplarda çeşitli isimlere sahip komiteler kurdular. Yani kurmaları gerektiğini sandılar çalışmasını yapmadan. Her alanda verdiğin mücadelede düşmanların hariç herkes sana ve arkadaşlarına bu çocuklar haklı demek durumundaydı. Çünkü meşruiyete önem verdin. Haklı bir davayı haklı olduğun zeminlerde savundun ve bunun mücadelesini sürdürdün. Yeri geldi kepenk kapatılmasına karşı çıktın. Yeri geldi bağış toplamanın örtük haraç toplama anlamına geldiğini tespit ettin, buna karşı çıktın. Yeri geldi sağda solda gelişigüzel patlatılan bombaların o kargaşa ortamında düşmanların işine yaradığını, toplumu terörize ettiğini tespit ettin, buna karşı çıktın. Yapılan her işin militan eylemler dahil, biçimine değil siyasi sonuçlarına önem verdin. Siyasi sonuçları itibariyle halka zarar veren, toplumu terörize eden hiçbir işi doğru bulmadın. Ama siyasi sonuçları itibariyle seni haklı kılan hiçbir işi yapmaktan da kaçınmadın. Bu meşruiyet anlayışınla kimi zaman pasifist, kimi zaman maceracı olmakla suçlandın. Ama sonuçta çoğalan ve kitleselleşen sen oldun. Başkaları seni gençlik hareketi içinde yer almandan dolayı küçümserken, sen hayatın her alanındaki gençlerle buluşuyordun. Büyükşehir gecekondularından en ücra Anadolu kasabalarına, köylerine dek. Bu siyasi dirilik ve canlılık sayesinde Çeltek'ten Tariş'e, Adana fabrikalarından İstanbul işçilerine her yerde var olabildin, her yere yetişebildin. Seni popülist diye küçümseyenlerin karşısında evet, gelişmekte olan bir halk hareketinin içinde ve en önünde yer aldın. Bugün de yine önce müfrezelerinin yaratılışında sonra önce müfrezenin yaratılışında görev alabileceksen Geçmişindeki bu yönleri unutmuşsan hatırlamalı, bilmeyenlere öğretmeli ve yeniden üretmelisin. Siyasi pratiğin içinde nasıl ve nerede yer alman gerekir? Siyasi mücadele vermek, siyasi çalışma yapmak değil mi? Kitleselleşmeyi gözetmeyen bir siyasi mücadelenin anlamı var mı? Dün kurmuş olmak için direniş komitesi kurmakla yetinmeyen, bunu direniş komiteleri kurma çalışması yapmak olarak ifade eden anlayışını bugün yeniden üretebilmenin yolu nedir? Nasıl örgütleneceksin? Depolitizasyonu nasıl kıracaksın? Demoralizasyonu nasıl aşacaksın? 1975-80 arasında muhalefet dalgalarının kesiksiz olduğu koşullarda sen ve arkadaşların devrimciler önde gidiyordunuz. Ama bundan daha fazla kitleler devrimcilerin peşinden gelebiliyordu. Faşistler mahallelerine saldırdıklarında gecekondulular başkalarına değil, dev gençlilere haber salıyordu. Hayır, silahşörlük yapsınlar diye değil, faşistlere karşı direnişi öğretsinler ve var olan direnişi örgütlesinler diye. Çünkü bu işi başkaları değil dev gençliler biliyordu ve yapıyordu. Devrimcilik bilmek ve yapmaktır. Şimdiki durum farklı ise, bilmekteki ve yapmaktaki farklılığı ve zamandaşlığı da ortaya koymalı değil misin? Ne yapacağını biliyor musun ve yapmaya kararlı mısın? Peki bildiklerini dahi neden yapamıyorsun? Kitleler sana inanmadığı için mi? Kitleleri inandıracak bir örgütün olmadığı için mi? Yenildiğin için, iki kere yenildiğin için. İnanmak, iman etmek değil inanmak. Bilincin vicdanına kilitlenmesi, bilgiden kaçamayışın. Elbette önemli. İnananlar, inanmayanlar ayrımı yine var. Ama inananlar inandırıcılığını yitirdi. Bütün mesele bunda değil mi? Yenildiğin için, inandırıcılığını yitirdiğin için, yenilenlerin söylediğine inanmak zor. Sonbaharı bir daha yaşamaya mecbursun. Anlayabilmek için şaşkınlığını, saçmalığını, cesaretin ve korkularınla, hüznün ve kıskançlıklarınla kendini yaşayabilirsin. Hemen şimdi, burada. İkinci bölüm. Önceden belirlenmiş bir hayat olmadığını, bütün hikayelerin aslında birer rastlantılar zinciri olduğunu birçokları bilir. Ama gene de bu gerçeği bilenler bile, hayatlarının bir döneminde geri dönüp ona baktıklarında, rastlantı olarak yaşadıkları şeylerin birer zorunluluk olduğuna karar verirler. Sonbahar mevsimi kuralları. Sonbaharda akşam vakti gibi bir bitişin başlangıcı olduğundan mı hüzünlü bir mevsim sayılır? Sonbahar bir bitişin başlangıcı. Çocukların kompozisyonlarında tanımladığı gibi. Sonbahar gelince ağaçlar yapraklarını döker, insanlar hüzünlenir. Ama sonbaharın adı neden mutlaka hüzün olsun? Ağaçlar kurumaz, kuruyan yalnızca yapraklar. Yapraklar kurumasa ağaç nasıl yeni tomurcuklara duracak? Yeni filizler nasıl patlayacak? Yapraklar dökülmese ağaç nasıl yaşayacak? Ağaçlar yapraklar gibi dökülmez sonbaharda. Hem ağaçlar ayakta ölür. Sonbahar, bir bitişin başlangıcıdır. Akşam, bir bitişin başlangıcıdır. Sonbahar akşamı iki kere hüzündür. Sonbahar akşamının ışığı her daim kınalıdır. Masamın üzerinde yarısı yanmış kara bir kibrit çöpü ve duvarın üzerinde kibirli bir parmak lekesi bana bakıyor. Masadaki yarısı yanmış kara kibrit çöpü ve duvardaki kibirli parmak lekesi de biliyor ki akşamın ışığı kınalıdır ve süssüzdür ve sözsüzdür. Belimdeki ağrı belli ki kireçlenmeden, ellerimin titremesi sinirden, kendimden sakladığım, kendime söylemediğim, kendime söyleyebildiğim hüzünlü bir felsefedir. Kalemin ucundaki çizgiyle bunu ve içimdeki bunu yazabilirim. Hüzünlü bir felsefede. Sözcüklerin ikiz anlamsızlığıyla alay edebilirim. Hüzünlü bir felsefede. Akşamın ışığı kınalıdır. Süssüzdür ve sözsüzdür. Yalancıdır. Hüzünlü bir felsefede. Akşamın ışığı yorgundur. Hem kınalı hem yorgun. Kiremitli çatı kalmışsa ağır çevrende, bir bak. Kiremitler de her daim kibirlidir. Duvarın üzerindeki parmak lekesi gibi. Kiremitler kibirli, akşamın ışığı kınalıdır. Akşamın kınalı ışığını yansıttığı için kibirlenen kiremitleri seyrederken, paketteki son sigaraya kutudaki son kibriti denk düşürmek ise fevkalade bir iştir. Peki son sigara son kibrit denkliği rastlantı mıdır, hesap işi midir? Son sigarayı yakarken son kibrit çöpünün tıslaması ise müthiş bir felakettir. Ama boş ver, akşamın ışığı kınalıdır. Yine de sen sen ol, kutuda kibrit var mı bak. Ondan sonra sigaraya sarıl. Ya da kibriti çakmadan önce bak, sigaran kalmış mı? Canın tatlı yemek isteyince, ha deyince tatlı bulamazsan otur kendin yap. Canın şiir okumak isteyince, ezberinde yoksa, ha deyince bir şiir de bulamazsan otur kendin yaz. Tatlını ye, şiirini okuduktan sonra yırtıp at. İhtimal tatlının tadı damağında kalır, şiirin ise birazı belleğinde, anımsayınca mahcup gülümsemek için. Sonra bu duygularını birileriyle üleşmek iste. İşte böyle punduna getirip söyleyiver ferahla. Ya da hüzünlen, hüzünlenince de ferahlayabilirsin. Mahzun kural. Hüzün bir garip duygudur, yani acı değildir ve kimi kez bir tatlı sızıdır kendi başına. Bu tatlı sızı ile yaşayabilirsin. Varsın, gören seni ağlıyor sansın. Gerçekten kimi zaman sen de siyim siyim bir yağmurda ıslanmayı istemez misin? Böylesi yağmur, yağan yağmur değildir. Kasap kapılarında içeri sinek girmesin diye boylamasına ipe dizilmiş küçük boncuklar gibi, yağmur taneleri ince ince üst üste yerden göğe tırmanırcasına duruverirler hani. Islanmazsın. Bu gökten yere sarkmış su ipliklerindeki zerrecikleri aralayarak, bazen çarparak yürürsün hani. Kimi su iplikleri kopar yüzüne takılır, gören seni ağlıyorsun sanır. Ağlayamazsın, belki de ağlarsın. Serçe kuşunun cıvıltısından beklediğin bir yanıtı alırsın. Yanıtı olmayan ve olmayacak olan kehribar ağızlığına takarsın. Kirpiklerinde özlem kıvılcımları yanar ve sinepsiz çağrışımı yaratır. Ben görürüm, gözlerindeki sis buğulanır ve tüm acılarını damıtır. Ben seni ağlıyor sanmam. Ama hüzünlenirim. Yoksa sen hiç hüzünlenmez misin? Vakit ne olursa olsun, ister sabah ister öğle, ister gece, eğer hüzün çökmüşse içine, sanki bir akşam saatinde eski dumanlı bir mahallede, gölgelerin büyümeye başladığı ve sarsak telaşlı insanların yüzlerindeki ışıltıların karardığı, daracık eğri büğrü sokaklarda dolaşıyormuş gibi olmaz mısın? Aydınlığın yavaş yavaş yetişini olanca ağırlığıyla içinde duyarak. Hüzün zaten içindeki aydınlığın bir parça gölgelenmesi değil mi? Hüzün ile üzüntü arasındaki ayrımı hiç düşünmüş müydün? Aslında hüzün de tasa, kaygı, gam demek. Ama önemli olan çağrıştırdığı duygular. Hüzün çağrıştırdığı duygularla üzüntüden oldukça farklı. Üzüntünün verdiği acı hüzünde aynı ölçüde yok. Belki biraz burukluk var. Gözün güneşten kamaşır da bir loşluk ararsın ya, işte öyle. Kimi zaman hüzüne bu nedenle sığınmaz mısın? Kendini hep güçlü görüp kandırmadığın ölçüde, güçsüzlüğünü görme cesaretine de sahipsindir. Masum bir çocuk gibi köşeye çekilip kendini güçsüzlüğünün içinde görebiliyorsan, inan bana bu hiç de küçümsenecek bir cüret değil. Melankolik bir saplantıya dönüşmedikçe hüzünlenme ya da onun bir çeşitlemesi olarak efkarlanmak, ruhsal gerilimlerdeki titreşimleri azaltan, yumuşatan etkili bir telafi mekanizması sayılamaz mı? Özellikle duygusallığının tükenmez gücünü harekete geçirince.